Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili çok fazla video izlemiş, çok fazla şey okumuş olabilirsiniz. Konunun ismi Mucizelerin Mucizesi diye bir konu. Risale-i Nur'da çok da bilinmeyen, hani o büyük kitaplarda da yer almayan küçük bir kitabın bir bölümünde geçen bir şey. Çok kısa ve çok orijinal bir yer. Yani ben böyle birkaç gündür bunu mütalaa ediyorum. İşte arkadaşlarla Zoom üzerinden toplantılarda anlatıyorum filan. Konumuz mucizelerin mucizesi. Şimdi şey düşünüyor olabilirsin, yani ne anlatabilir ki? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyeri diyorsan, ben oradan iki tane kitap okudum, şunu anlattım, bunu anlattım. Bütün bu bildiğin, okuduğun şeylerin yorumuyla alakalı ortaya çok orijinal bir şey çıkartmış Bediüzzaman Hazretleri. Onu okuyacağız. Ne anlatıyor? Bir ayet-i kerimeyle başlayacağız. Ve inneke le ala hulukun azim. Ne diyor Kalem suresi 4. ayet? Hiç şüphesiz sen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kastediyor, pek büyük bir ahlak üzerindesin. Bu ayet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı deyince kafanızda nelerin canlandığını şöyle bir düşünün. İşte Muhammedül Emin, herkesin bildiği. Güvenilir Muhammed, o ahlak, o lakap. Hani böyle köylerde eskiden birini sorduğun zaman, işte Hüseyin amca burada mı dediğin zaman soyadını sormazlarmış. Lakabıyla bilinirmiş herkes. İşte Göve Hüseyin, uzun boylu manasında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da tabiri caizse bir lakabı olmuş. Muhammedül Emin. Yani Muhammedül Emin dediğinde o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bununla ilgili çok orijinal bir tespit var. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğini yaptıktan sonra hani insanları topluyor ve diyor ki yemekten sonra, ey insanlar diyor, ben size şu dağın arkasında düşmanlar geliyor desem bana inanır mısınız? İnanırız. Ben size söylüyorum şu anda, ben Allah'ın elçisiyim deyince işte taşlanmalar falan oluyor, orada hakaretler oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o İslam'ı tebliğ edene kadar Muhammedül Emin olduğuna inanan insanlar aslında o tebliğini yaptıktan sonra da onun emin ve güvenilir olduğunu biliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ yapmadan önce bazı emanetler vardı. İnsanlar ona emanetlerini vermişlerdi. Ve daha sonra artık ipler gerildiğinde, artık düşmanlık başladığında ona düşmanlık eden insanların emanetleri hala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Hatırlayın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret edeceğinde ne yapıyor? Emanetleri Hazreti Ali'ye bırakıyor. Yani Hazreti Ali o emanetleri sahibine versin diye bunu yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani düşman olduğun birisini düşün. Eskiden dostmuşsunuz, sonra düşman olmuşsunuz. Onda bir emanetin var ve daha aranız açıldıktan sonra, savaş ortamı oluştuktan sonra hala emanetini geri istemiyoruz. Bu nasıl bir güvenilirlik ki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hala güveniyorlar. Şimdi mesela bu güvenilirlik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir vasfı, bir özelliği. İşte bu ahlakı üzerinden bir yere doğru gideceğiz. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sordukları zaman hani onun ahlakı nasıldı diye, cevap olarak çok kısaca hulukul Kur'an diyormuş. Yani Kur'an'ın ahlakıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an'da tarif edilen ahlak. Yani mesela Nuh Aleyhisselam'ın bir ahlakı, tebliğ konusundaki o sabrı nedir? Yaklaşık 950 sene evladına ve hanımına tebliğde bulunmuş. Ya şu sabra bak. Ha, o ahlak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da var. Musa Aleyhisselam'ın ahlakı ne yapıyor? Firavun'a yumuşak dille, kavli lehinle tebliğ ediyor. O ahlak Kur'an'da anlatılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da var. Yani baştan sona Kur'an-ı Kerim'de görmüş olduğunuz bütün ahlakları Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da derci etmiş, toplamış. Şimdi bu normalde olabilecek bir şey mi? Mümkün bir şey değil. Bu güvenilirlik, az önce anlattığımız mesele. Yani o özellikler, o ahlaklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kemal noktada, en son noktada. Mesela Mustafa güvenilir birisi mi? Evet, Mustafa'ya güveniyorum. Ama kemal noktada olmak, son noktada olmak farklı bir şey. Sabırlı olmak. Evet, çok sabırlı insan var etrafımda. Ama neye karşı sabır? İşte şu kadarlık bir musibete karşı Mustafa sabredebilir, sabırlı bir insan. Peki böyle bir musibet gelse Mustafa sabırlı birisi mi? Değil. Niye? Kemal noktada değil onun sabrı. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ahlakı, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o ahlak Efendimiz'e kemal noktada. Ve bu çok mantıklı bir şey. Yani insanların mesela anlatıyor Risale-i Nur'da en zahidi, en takvalısı, en şakiri, en çok şükredeni, en sabiri, en çok sabredeni, en mütevazı, en afifi, namuslusu, en cömerti. Hep böyle kemal noktada özellikler var. Ve bu çok mantıklı bir şey. Yani Cenab-ı Hak bize bir peygamber gönderiyor. Tamam, neden gönderiyor? Hani Kur'an-ı Kerim bir şekilde, başka bir şekilde bize ulaşamaz mıydı? İşte toprağı açıyoruz ve ışıkların içinden bir kitap çıkıyor ve biz ona inanıyoruz gibi bir şey belki olabilirdi. Cenab-ı Hak o Kur'an'da tarif edilen ahlakı tabiri caizse bir model gibi bir insanın üzerinde bize gösteriyor. Yani böyle sadece bilgide kalan böyle olun şöyle olun değil de bak o ahlakı bir kişinin üzerinde, sizin içinizden bir insanın üzerinden size böyle olmanız gerektiğini söylüyorum dediği için, içimizden bir elçi olduğu için ona bakıp kendimizi ona tatbik etmek, o ahlakı takip etmek daha kolay. Yoksa sadece bir bilgi olarak kalsaydı belki tatbiki o kadar kolay olmayabilirdi. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bütün bu ahlakların toplanmasının sebebi de bizim onun ayak izlerini takip takip edecek olmamızdan dolayı Allah vergisi bir ahlakı vardı. Çocukluğunda o göğsünün yarılıp kalbinin temizlenme olayında da böyle bir mana var. Yani ona Allah vergisi olarak bütün bu ahlaklar kemal noktada, üst seviyede verilecekti. Bu bir insanın kendi gayretiyle kazanabileceği bir ahlak değil. Allah vergisi bir ahlakı vardı. Şimdi burada bir problem çıkıyor ortaya. Çünkü bazı güzel özellikler, güzel ahlaklar aynı anda ikisinin kemal noktada olması mantıken mümkün değil. Yani bir insan çok iktisatlı olacak, çok iktisatlı. Aynı zamanda çok cömert olacak. Mesela bu iki ahlakın bir arada olması kolay bir şey değil. Bu iki ahlakın kemal noktada bir arada olması ise imkansız bir şey. İşte mesela Mustafa'ya örnek verelim. Mustafa iktisatlı birisi mi? İktisatlı. Cömert birisi mi? Evet, cömert birisi. Bak, kemal noktada olmadığı sürece bir problem yok. Olabilir. Ama kemal noktada olduğu zaman, o zaman bunun mantıken olması mümkün değil. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin tespiti şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kemal noktasındaki o ahlaklarını anlatıp ya bu ve bu bir arada olamaz. Nasıl oluyor? Demek ki bu Allah'ın Resulü, demek ki bu bir Allah vergisi, demek ki o Allah'ın elçisi meselesine geleceğiz. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği kemali hilm, yumuşak huyluluk. Bunun yanında kemali şecaat, yani cesaret. Yani bir insan hem kemal noktada yumuşak huylu olacak, aynı zamanda aynı insan kemal noktada cesaretli bir insan olacak. Bu ikisinin kemal noktada olması mümkün değil. Demek ki burada bir Allah vergisi bir olay var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hilmine bakın, o yumuşak huyluluğuna bakın. Birisi çıkıyor karşısına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, bak Allah'ın peygamberi, Allah'ın elçisine karşı diyor ki ya Resulallah, ben felence kadın ile arkadaş olmak istiyorum, onunla zina yapmak istiyorum dedi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir cevap veriyor? Hilm ile, yumuşak huylulukla. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri hani öfkeleniyorlar, hani hayasızca bir şekilde nasıl böyle bir şey söyleyebilir diye. Peki ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bırakır o genci buyuruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu yanına çağırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gencin dizlerini kendi dizine değecek şekilde oturtuyor. Şu yumuşak huyluluğa bakın. Ve diyor ki ey genç, birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Bak, onu ikna ediyor. Hayır, yapamazsın diye kestirip atmıyor. Bu çirkin hareket hoşuna gider mi diyor ona. Genç hiddetleniyor. Diyor ki hayır ya Resulallah diye cevap veriyor. Efendimiz buyuruyor ki öyleyse o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar. Peki bu çirkin işi senin kız kardeşinle yapmak isteseler sever misin diye soruyor Efendimiz. Genç yine hiddetleniyor. Hayır asla cevabını veriyor. Efendimiz buyuruyor. Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez buyuruyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek elini gencin göğsüne, omuzuna koyarak şöyle dua ediyor. Allah'ım sen bu gencin kalbini temiz kıl, namusu ve şerefi muhafaza eyle ve günahlarını da bağışla buyuruyor. Ve o genç Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan ayrılıyor ve istikametle hayatına devam ediyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o hilm, o yumuşak huyluluğunu anladık. Karşısında ne vardı? Şecaat vardı, yani cesaret vardı. Bununla ilgili de Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki biz diyor savaş meydanında korktuğumuz zaman Allah Resulü'nün arkasına sığınır ve itminanına kavuşurduk diyor. Yani savaş şiddetlendiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkasına sığınıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar cesur bakın. Yani savaşın içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dişinin yaralandığını biliyoruz biz değil mi? Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşın içinde. Ya bakın, daha Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tamamlanmadan o öldürülse haşa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte yalancı peygamber olduğuna dair iddialar, şaialar, bak o biliyor. Allah'ın onu koruduğunu biliyor. Allah'ın peygamberi olduğunu biliyor. O haşa ve kella bu dini kendisi uydurmuş birisi değil. Savaşın ortasında dişi yaralanacak kadar savaşın içinde bir insan. Şimdi şu cesarete bir bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Peki buradaki ana mevzu neydi? Konu neydi? Bazı özelliklerin, karakterlerin kemal noktada bir arada bulunamayacak olması. Yani bir insan yumuşak huyluysa genellikle çok böyle cesaretli olmaz. Veya böyle hani etrafında çok cesaretli olan, sağa sola hemen her şeye giren böyle insanlar vardır değil mi? O insanlar da genellikle yumuşak huylu olmazlar. Eğer ya ben bunun bir istisnasını biliyorum diyorsan ben de şunu söyleyeyim. Kemal noktada bir cesaret değil, kemal noktada bir hilm, bir yumuşak huyluluk değil. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hem çok yumuşak huylu, gerektiği yerlerde, aynı zamanda gerektiği yerlerde de çok cesaretli. İkinci özelliğimiz kemali tevazu ve kemali şehamet. Ne demek Efendimizin tevazusu? Mütevazi bir insan deriz ya. Peki onun karşısındaki kelime ne? Şehamet, yiğitlik. Yani insan çok tevazulu ise, çok mütevazi ise genelde çok yiğit olmaz. Veya çok yiğit birisi ise mütevazi olmayı beceremeyebilir. Efendimizin tevazusuna bakar mısınız ya? Bu benim hayatım boyunca herhalde en çok Efendimiz'i Aleyhisselatü Vesselam anlattığı bir şey olabilir. Bir gün İran İslam'dan bir heyet geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyorlar. Ve yaklaştıkları zaman bakıyorlar, bir tane orada birisi var. Hizmet ediyor. Su dağıtıyor. Hani biz de bir yere gittiğimiz zaman sorularımızı hizmet eden kişiye sorarız ya. O İran'daki heyet diyor ki, bu kavmin efendisi kim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyorlar. Ama sordukları kişi, su dağıtan kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dönüyor onlara diyor ki, Seyyidül kavmi hadimuhum diyor. Bu kavmin efendisi bu kavme hizmet edendir diyor. Yani orada iki mana var. Aradığınız kişi benim diyor. İkinci mana ne? Bu kavmin efendisi öyle krallık yapan birisi değil. Bu kavmin efendisi olmak istiyorsan bu kavme sen de ben de hepimiz hizmet edeceğiz diyor. Ve çok veciz bir cevap veriyor. Ama oradaki manzarayı şöyle kafanızda bir hayal eder misiniz? Sahabeler var. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam var. Mucizeler gösteren bir peygamber var. Elinde su var. Su dağıtıyor sahabelerine. Şu tevazuya bakar mısınız? Yani dünya tarihinde bir topluluğa liderlik eden birisinin, daha bunun gibi çok örnekler var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bir topluluğa liderlik eden birisinin şöyle bir manzara yaşadığı acaba daha önce vaki midir? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar mütevazi bir insan. Peki mütevaziliğin karşısında ne vardı? Şehamet vardı, yiğitlik vardı. Onunla ilgili yine siyerden bir örnek. Medine'de bir gürültü işitiliyor. Herkes heyecan içinde, korku içinde. Yollara dökülüyorlar. Gürültünün mahiyetini anlamaya çalışıyorlar. Biraz sonra gözler böyle beliren bir toz bulutuna ilişiyor. Toz bulutu yırtılınca arasından birisi çıkıyor. İki cihan serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini görüyorlar. Ve diyor ki Efendimiz korkulacak bir şey yok diyor. Herkesi teskin ediyor. Yani bir ses duyuluyor, millet çıkıyor ama Efendimiz herkesten önce hareket edip o cesaret duygusuyla, o yiğitlik duygusuyla atılmış, gitmiş, öğrenmiş. Millet de bakıyor ya ne oluyor, bir şey mi geliyor, hani gürültüden sonra bir savaş mı, bir şey mi var diye belki de düşünürken bir bakıyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle yiğit bir insanın aynı zamanda bu kadar da mütevazi olabilmesi ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah vergisi verilen bir ahlaktır. Diğer özelliğimiz kemali adalet, onun karşısında kemali merhamet ve mürüvvet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adaleti ne diyor? Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da cezasını verirdim diyor. Yani ceza verilecekse bir yerde Fatıma mı yaptı? Ama senin kızın işte adaleti uygulama konusunda birine şeriatın bir hükmü icra edilecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tereddüt etmeden en yakını bile olsa yapabilecek bir insanken aynı zamanda da çok merhametli. Normalde eski topluluklarda ceza veren insanlara baktığımız zaman böyle merhamet duygularının çok gelişmediğini görürüz. Ona hapis cezası veriyor, buna müebbet veriyor, onu idam ediyor, şu oluyor, bu oluyor. Tarihte böyle insanlar olmuş değil mi? O insanlar katı kalpli insanlar olarak hayatlarına devam etmişler. Yani onların kalbinde merhamet, işte mürüvvet dediğimiz insaniyet, bu özellikler gelişmemiş. Yani gadabi duygular üzerinde bir takım şeyler yaptığı için o şefkat, merhamet özelliklerini kaybedebilirler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adalet sahibi. Yakınlarını bile kayırmayacağını söylüyor ve bunu icra ediyor. Ama aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok merhamet sahibi. Mesela Kab bin Züheyr diye birisi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı açıktan düşmanlık etmiş, İslamiyet'e saldırmış bir şair. Ve yetenekli birisi olduğu için de İslamiyet'e epey zarar verme teşebbüsünde bulunmuş. Kab bin Züheyr'in kardeşi iman ediyor. Kardeşi iman edip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın safına katılınca Kab o kızgınlıkla bir şiir yazıyor ve o şiir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıyor. Hakaretler var için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müteessir oluyor, üzülüyor. Ve daha sonra tabii olaylar gelişiyor, devam ediyor. Kab bin Züheyr daha sonra kalbine Cenab-ı Hak o İslam'ın muhabbetini veriyor. Ve daha sonra Kab bin Züheyr iman etmek istiyor ama herkesi kendisine düşman etmiş. Sahabeler onu gördükleri zaman ona karşı düşman. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam acaba onu affedecek mi? Çünkü çok fazla zarar vermeye çalışmış ve uzun mesafeyi aşıyor. Medine'ye geliyor Kab. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyor. Çok enteresan bir olay. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu şahsen tanımıyor. Kab bu durumu akıllıca kullanıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu tanımadığı için bundan istifade ediyor ve huzura giriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda diz çöküyor. Mübarek elini tutuyor. Sonra zekice şöyle bir konuşma yapıyor Kab. Diyor ki, Kab bin Züheyr tövbe etmiş ve Müslüman olarak huzuru saadetinize gelmek istiyor. Ben onu size getirsem ona eman verir, tövbesini, Müslümanlığını kabul eder misiniz diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, merhamet özelliğini konuşuyoruz unutmayın. Evet diyor. Yani bu kadar İslam'a saldırmış birisi, bu kadar yaralar açmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müteessir etmiş birisi, Allah Resulü evet diyor. Bunun üzerine Kab, alemi değişiyor, alemi parlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan elini ayırmadan, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Şimdi olaya şahit olanlar için enteresan bir manzara. Çünkü onlar şöyle görüyorlar, Kab diye birisi var, o şu an burada değil, ben başkasıyım gibi duruyor ve onu affeder misin? Evet affederim. O zaman kelime-i şehadeti getiriyor. Bir dakika, hani Kab'ı affederim dedi. Sen kimsin? Sen Müslüman değil misin filan? Resul-i Aleyküm aleyhissalatü vesselam, etrafında bulunan sahabiler bir anlık hayrete kapıldıktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam sen kimsin diyor. Kab diyor ki ben Kab bin Züher'im ya Resulallah diye cevap veriyor. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam kemal noktada barınamayacak iki özellik olan iki özelliği barındırıyor. Adaleti icra etmek ve merhamet ve insaniyetperverliğini muhafaza etmek. Diğer bir özelliğimiz tam iktisat ve itidal, yani orta halli olmak, aşırıcı olmamak. Aynı zamanda da iktisat sahibiyken aynı zamanda da nihayet derecede, son derecede de cömert olmak. Yani bir insan mesela çok cömertse, dağıtmayı seviyorsa kendi aleminde de çok iktisatlı davranmaz. Veya bir insan çok iktisatlıysa, dikkat ediyorsa cömert olma özelliği çok gelişmeyebilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem çok cömert ama kendi aleminde de çok iktisatlı yaşıyor. Hani normalde böyle işte krallar, ganimetlerle çok saltanatlı böyle bir hayat yaşar ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şekilde yaşamıyor. İslam'a hizmetlere sarf ediyor sahip olduğu imkanları. Hatta bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına geçince titremeye başlıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki korkma, rahat ol, ben kral değilim. Ben ancak Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle kral, saltanat hayatı yaşamış bir insan değil. İktisatla yaşamış bir insan. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem iktisatlı hem cömert olmasının örneğini onun ümmetinden olan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın yaşadığı çok enteresan bir hikaye üzerinden anlatalım. Yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah sünnet-i seniyeyi o kadar çok hayatına geçirirmiş ki insanlar onda bir şey gördüğü zaman ya Abdullah yapıyorsa bu sünnettir diyecek kadar, dedirttirecek kadar sünneti tatbik eden birisi. Ve şöyle bir olay oluyor. Abdullah İbni Ömer çarşı içinde 40 paralık bir mesele yüzünden, yani çok küçük bir para yüzünden pazarlık yaparken şiddetli münakaşa ediyor. 40 paralık bir mesele için. Bir sahabe de ona bakıyor. Yani böyle bir insan, Hazreti Ömer'in oğlu 40 para için neden münakaşaya varacak kadar pazarlık ediyor diye şaşırıyor. Ve daha sonra arkasından yürüyor. Yani sorusunu soracak. Abdullah İbni Ömer kendi hane-i mübarekine giriyor. Kapıda bir fakir adam görüyor. Bir parça onun yanında eğleniyor. Sonra ayrılıyor. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıkıyor. Orada da bir fakir adamı görüyor. Ve onun yanında bir parça eğleniyor. Ayrılıyor, gidiyor. Arkasından takip eden sahabe gidiyor, merak ediyor. Fakirleri soruyor. Diyor ki İmam sizin yanınızda durdu, ne yaptı? İkisi de diyor ki bana bir altın verdi. Yani bir altın 40 paraya göre çok büyük bir para oluyor. Sahabe diyor ki ya fesubhanallah, çarşı içinde 40 para için böyle münakaşa etsin. Sonra hanesinde 200 kuruşu kimseye sezdirmeden Kemal-i Rıza-i Nefis'le versin diye düşünüyor. Ve gidiyor Hazreti Abdullah sorusunu soruyor. Ya imam bu müşkülümü hallet, neden böyle yaptın diyor. Cevaben diyor ki çarşıdaki vaziyet iktisattan, kemali akıldan, alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin ve sadakatin muhafazasından gelmiş bir halettir. Hisset, pintilik değildir. Hanemdeki vaziyet, evimdeki vaziyet, o fakirlere karşı yapmış olduğu şey kalbin şefkatinden, ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Ne o hissettir, pintiliktir, ne de bu israftır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Pazarlık bu zamanın parasıyla 50 kuruş için. Yani 50 kuruş için pazarlık yapan birisi herhalde fakir birine para vermez diye düşünürsün değil mi? Veya fakir birine 300 lira, 400 lira, 500 lira para vermiş birisi herhalde 50 kuruş için de pazarlıkta bu kadar çetin davranmaz diye düşünürsün. İşte arkadaşlar tanım bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir öğrencisi olan Abdullah İbni Ömer bile böyleyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iktisadını bir düşünün. Yani eğer mesela Abdullah İbni Ömer pazarlık konusunda böyle çetin davranıp dilencilere de para vermeseydi belki ya demek ki pintiymiş haşa diyebilirlerdi. Ama bu cömertliği burada görünce kimse ona pinti diyemez. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğini düşünün. Bir kral olabilecekken çok mütevazi bir odada, çok mütevazi bir hayat yaşaması. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların içinden bir insan. Hani işte şehrin yukarısında yaşayan ve atıyorum 100 günde bir aşağı inip işte tebliğ yapan, mucize gösterip çıkan biri değil. Mescit burada, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi burada. İnsanların içinden bir insan. Haşa ve kella ona sahte peygamber diyen insanlar yani şuna ne diyecekler ya? Neden? Yani bak hayatın sürekli göz önünde, sürekli göz önünde. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili gelen rivayetlerin çokluğuna baktığın zaman diyorsun ki ya sürekli insanlarla birlikte yaşamış. Haşa ve kella o gerçekten samimi bir insan olmasa, Allah'ın Resulü olmasa Aleyhisselatü Vesselam kendini insan bu kadar riske atar mı? Bu kadar göz önünde olabilir mi? Bir açığını bulsalar sana yüklenmeyi bekleyecek müşrikler ordusu var yaşadığın şehirde. Bir sonraki özelliğimiz gayet vakar. Gayet son derece demek. Nihayet haya. Buradaki vakar ciddiyet manasında değil, mevki ve kişiliğin gereğini hakkı ile korumak. Yani bir insan haya sahibi ise, böyle haya duygusu varsa işte çekinir ve hakkını arayamaz. Veya hakkını arayan bir insansa, böyle çok girişken bir insansa haya sahibi olmayabilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nihayet haya sahibi Allah'a karşı. Aynı zamanda biz insanlarda bazen olabilen haya sahibi olup ezik olmak gibi bir duygu yok. Hakkını arama noktasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkını arıyor. Şimdi bu iki özelliğin bir arada olması, bu iki özelliğin kemal noktada bir arada olması normal insanlarda yaşanabilecek bir şey değil. Böyle cinayet filmleri, cinayet belgeselleri izlemiştim. Profil çıkartmak diye bir şey var. profilci. Mesela cinayet işleyen kişinin bir mektubu var. Profilci ona bakarak kişinin özelliklerini çıkartıyor. Mesela diyor ki dolma kalem damlası gelmiş buraya diyor. Demek ki diyor dikkatsiz birisi diyor. Yazısı diyor kız yazısı diyor. Çünkü kızlar bu titreşimde yazar diyor. Bak profilinin özelliklerini çıkartıyor. İşte yazılarında diyor çok duygusal temalar kullanmış diyor. Bir erkek bu kadar duygusal bir şey yapamaz diyor. Yaşının diyor 60 veya 70 arası olduğunu tahmin ediyorum diyor. Çünkü burada anlatmış olduğu duyguyu ancak o yaşta bir insan hissedebilir gibi profil çıkartıyor. Ya bir profilciye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu özelliklerini versen diyecek ki böyle bir şey mümkün değil. Hem iktisatlı olacak diyorsun, aynı zamanda da bu kadar cömert olacak diyorsun. Ya nasıl olsun? Hem çok yumuşak huylu olacak, hem çok mütevazı olacak, hem çok cesur ve yiğit olacak diyorsun. Hayır, bu profilde bir hata var diyecektir. Zaten biz inanılmaz bir şeyi gördüğümüz için mucize diyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman bir parmağıyla ikiye ayrılıyor. Normalde olabilecek bir şey mi? Olamayacak bir şey. Ha, o zaman bu Allah'ın Resulüdür, Allah'ın peygamberidir diyoruz ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı da bak belki şu seviyeye kadar normal insanlarda da olabilecek bir şeydir. Ama şu seviyeye geldiği zaman o ahlaklar ve o ahlaklar birbiriyle bir arada bulunamayacak ahlaklar olduğu zaman aynı ayın ikiye bölünmesi gibi, parmaklarından su akması gibi, yanına çağırdığı ağacın ona gelmesi mucizesi gibi aynı o mucizeler gibi bir mucize oluyor bu ahlakların bir arada olması. Mesela gayet şefkat, nihayet Allah için öfke. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öfkesini şöyle anlatıyor seyir kaynakları. O sinirlendiği zaman bir damar çıkıyor, boncuk boncuk terlemeye başlıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesi titriyor. Şimdi öfke kötü bir özellik mi? Hayır, olması gereken bir özellik. Öfke olmazsa insan problemler yaşar. Öfkelenmen gereken yerler var. Ama bir insanda öfke çok baskın olduğu zaman, o insan öfkeli bir insan olduğu zaman şefkat özelliği zayıf olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da şefkat de kemal noktada, öfke de kemal noktada olması gerektiği yerde. Ne eksik ne fazla. Mesela Efendimizin şefkatiyle ilgili çok güzel bir örnek. Gavres isminde cesur bir kabile reisi kimse görmeden tam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başı üzerine geliyor. Yalın kılınç elinde olduğu halde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki kim seni benden kurtaracak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah diyor. Sonra dua ediyor. O gavres iki omuz ortasına gayipten bir darbe yer. Bir mucize oluyor orada. O kılınç elinden düşer. Yere yuvarlanıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kılıncı eline alır. Şimdi seni kim kurtaracak der. Sonra affeder. O adam taifesine gidiyor. Diyor ki ne oldu sana diyorlar. Niçin bir şey yapmadın? Diyor ki hadise böyle böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum diyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu şefkatine, merhametine, şu affediciliğine bir baksanız arkadaşlar. Ya kendiniz için bir düşünsenize. Birisi sizi öldürmek için geliyor. Elinde kılınç. Sonra avantaj sizin elinize geçiyor. Herhalde biz karşılık olarak biz de onu öldürürüz gibi düşünürüz değil mi? O sinirle seni öldürmeye çalışan birisi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl aynı anda bu kadar öfkelenebildiği halde nasıl aynı zamanda bu kadar şefkatli olabiliyor? Yine aynı şey çıkıyor. Bu bir mucize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gayet af ve nihayet izzet-i nefis sahibi olması. Düşünsenize Vahşi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'yı öldürüyor ve ciğerlerini parçalıyor. Bir gün karşısına çıkıp ben iman ettim diyor. Arkadaşlar affetmek böyle görünüşte yani ne var affet gibi durur ama canınızı çok derinden yakan birisini affetmek çok zor bir şeydir. Yani onu yapamazsınız, anlatabildim mi? Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapabileceği en kötü şeylerden bir tanesi yani amcasının ciğerini paramparça etmek gibi bir haletten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Vahşi'yi affediyor. Demek ki bu affetme özelliği çok var burada siyer kaynaklarında. Kab bin Züheyr olayı gibi. Demek ki bu affetme özelliği bak şuraya kadar bir insanın yapabileceği bir şey. Ama kemal noktada olunca bu ancak Allah vergisi bir şey diyorsun. Ve karşısında ne var? İzzet-i nefis. Böyle affedici olan insanlar o onur, şeref noktasında bazen o dengeyi tutturamazlar. Herkesi affediyor gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam affediyor affetmesi gereken kişileri ama aynı zamanda o onuru, o şerefi, o haysiyetini koruyor. Diğer bir özellik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gayet tevekkül ve nihayet içtihat. Burada içtihat gayret manasında. Yani bir insan çok tevekküllüyse ben Allah'a güvendim, ben Allah'a teslim oldum modundaysa bazen şunu kaçırabiliyor. Sebeplere başvurma olayını kaçırabiliyor. Allah'a güveniyorum ben ya. Allah olabiliyor. Veya bir insan çok sebeplere başvuruyorsa işte vurduğunu alıyor, gittiğini koparıyor böyle iş bitiren böyle bir adamsa Allah'a güvenme işini, Allah'a tevekkül ettiğim işini kaçırabiliyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sebeplere başvurma noktasında ciddi bir içtihat sahibiyken aynı zamanda bu sebeplere başvururken Allah'ı da unutmuyor ve tevekkül içinde. Yani işte bütün bu özellikler düşünüldüğünde. Düşünsenize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki o sahabeler hayatlarını feda edecek derecede ona inanmışlar. Acaba bu ahlaklar gerçek olabilir? olmasaydı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu ahlaklar oturmuş olmasaydı, etrafındaki sahabeler bu kadar fedakar olurlar mıydı? İşte o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına bakıp Müslüman olanlar var ya, işte bunu görüyorlar. Yani sen mesela ayın ikiye bölündüğünü görsen iman eder miydin? O zaman da ederdim. İşte bu da onun gibi bir şey. Bu da mümkün olması gereken bir şey. Yani bir insan çok yumuşak huylu, aynı zamanda çok cesaretli, çok mütevazi, aynı zamanda çok yiğit birisi. Adalet sahibi, ceza gerektiği zaman biletini keser, aynı zamanda da çok merhametli birisi. İktisatlı birisi ama çok da cömert birisi. Haya sahibi ama ezik birisi değil haşa. Mevki ve kişiliğini koruyan birisi. Gerektiği zaman öfkeli birisi ama aynı zamanda öfkeli olmakla birlikte şefkati de unutmuyor. Nihayet derecede öfkeli birisi. Affedici birisi ama affedeceğim derken onuru ve haysiyetini ayaklarının altına alan birisi değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece tevekküllü birisi ama aynı zamanda sebeplere başvurma noktasında, içtihat noktasında da gereğini yapan birisi. İşte bütün bu özelliklerin bir arada olması Bediüzzaman'ın tanımıyla mucizelerin mucizesi. İşte böyle bir peygambere ümmet olmak çok büyük bir şeref olmalı arkadaşlar bizim için. Böyle bir peygamberin arkasından gitmek. Yani biz mahallemizde böyle dindar birisini gördüğü zaman hayran oluyoruz değil mi? Ki bu özelliklerin kemal noktasında sahibi olmayan, sadece onun bir talebesi olan insana bile böyle bir hayranlık besliyoruz. Şimdi de düşünün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, ona kavuşacağımız günü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la böyle birbirimize sımsıkı inşallah sarılacağımız günü düşünün. Bu özellikleri göreceğimiz günü bir düşünün. Cenab-ı Hak bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet eylesin inşallah kardeşlerim. Allah rızası için, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın için El-Fatiha.